Mustafa Akan.
Evet abi, hoş geldiniz.
Eyvallah abi. Bu abi hoş geldin. Herhalde şu anda Türkiye'de bunu bilmeyen çok az insan vardır. Özellikle Instagram kullananlar da, değil mi yani?
Evet abi. Bayağı...
Nasıl çıktı o?
Abi nasıl çıktı? Şöyle çıktı. Benim evveliyatımı biliyorsun az çok. Biz Bursa'da, babam çok eski galerici. Biz de çocukluğumuzdan beri onun yanına gidip geliyoruz. Orada babamın kendi yaşıtına, kendinden ufak insanlara, kendinden büyük insanlara hep bir böyle konuşmasında abi diye bahsettiği hep bir algımda vardı.
Bilinçaltında kaldı.
Bilinçaltımda vardı. Akabinde buraya gelince burada şunu gördüm. Daha kendi iş yerimizi açmadan. Burada yaşla alakalı olmayan kimse kimseye abi demediğini gördüm. Herkes birbirine ismiyle hitap ediyor. Belki 20 yaş büyüğü karşısındaki ama ismiyle hitap ediyor falan. Çok tuhaf geldi bana. Bende de Bursa'daki kalan o bilinçaltıyla ben herkese abi hoş geldin. Ne içersiniz abi? Hangi arabaya bakalım abi? Efendim abi? Evet abi.
Gel abi diye git diye, abi.
Gel abi git abi falan. Böyle bir konu başladı. Daha sonrasında bizim Ümit abi var. Şu Ümit Erdem'in radarına girdik biz bu abi hoş geldin muhabbetiyle. Yani yaşını sorgulamadan, kim olduğunu bilmeden sürekli abi hoş geldin. Ne yersin abi, ne içersin abi, işte hangi arabaya bakalım abi. Peki abi, teşekkürler abi, hayırlı olsun abi. Hayırlı olsun dedik abi.
İnsanlar senin gittiğin yerlerde sana abi hoş geldin diyorlar ya mesela.
Evet.
Sen hoşuna gidiyor mu?
Evet, çok hoşuma gidiyor. Çünkü ben bu abi hoş geldin'i abi konusunu biraz insanlara empoze ettiğimi düşünüyorum.
Bence ettin. Bir de şey var, sadece Muskar.
Bu sadece Muskar da benim eşimden dolayı çıktı. Normalde ben pazar günleri bile dükkana gelen bir adamım. Bir gün arkadaşlarımız otururken pazar günü kahvaltıya gidelim dediler. Ben de tamam dedim. Yani illaki kahvaltıdan sonra iş yerine geleceğim tekrar. Orada eşim kahvaltı esnasında işte bugün gezelim hani beraber akşam da yemeğe gideriz vesaire. Dedim hayır, ben kahvaltıya geldim, buradan Muskar'a gideceğim. Ha, akşam yemeğe gidelim derseniz evet yine gidebiliriz ama o kahvaltıyla...
Dükkanı bir göreceğim yani.
Kahvaltıyla akşam, tabii ki kesinlikle. Sağlığımız yerinde olduğu sürece buradayız. Sonra işte eşim şey dedi arkadaşlara. Ya işte görüyor musun bak yine Muskar'a gidiyor. Varsa yoksa Muskar. Muskar, senin hayatın Muskar'dan ibaret. Muskar'dan başka bir şey yok. Ne aileni biliyorsun, ne beni biliyorsun, ne arkadaşlarını biliyorsun. Etrafında senin Muskar'da başka hiçbir şey yok. Ben de evet dedim. Muskar'dan başka bir şey yok benim hayatımda. Muskar varsa biz varız. Kahvaltıya gelebiliriz.
Yemeğe gidebiliriz.
Yemeğe gidebiliriz. Araba kullanabiliriz. Daha iyi arabaya binmeye çalışabiliriz Muskar varsa. O yüzden sen dedim kendini kişiselleştirme. Ne sen ne ben. Sadece Muskar diye bir başladı abi. O gün de geldim bu arada buraya. O yüzden öyle başladı. O da kendisi hediye etti buradaki yazıyı.
Ay. Türkiye'de erkeklerde normalin biraz daha üstünde böyle bir otomobil merakı vardır.
Evet abi.
Sen bunu yaşıyorsun. Ve insanlara Türkiye'deki galericiliğin algısının değişmesinde de çok ciddi bir rolün oldu yani. Önceden insanlar sadece otomobil alıp satmak için...
Evet.
Belki de böyle çok algı olarak iyi bir noktada olmayan bir alanı bayağı sevdiren bir noktaya geldin, taşıdın. Nasıl yorumluyorsun bu durumu?
Hep yapmak istediğim bir şeydi abi. Şöyle, şundan dolayı yapmak istiyordum. Biz otogalericiler çarşısında öğrendik bu işi. Biliyorsun. Hani isim vermeyeyim. Orada bir sürü galerilerin olduğu bir yer. Ve burada ben işte küçükken hep şey diyordum yani, bir insan eşini alıp ya da kız kardeşini alıp ya da annesini alıp bu çarşıya girmiyordu abi. Ben her işte, sadece bizim sektörümüzde değil, her işi biraz farklı yaparsan, artı bir katarsan, artı katma değer katarsan işi biraz daha güzelleştirebileceğimize inanıyorum. Ben de bunu yapmaya çalışan insanlardan bir tanesiyim bizim sektörümüzde. Bu nasıl oldu? İşte sosyal medya destekli oldu. İnsani ilişkilerle oldu. İkili ilişkilerle oldu. Bizim buraya şimdi insan... Bir kişi eşini alıp, çoluğunu çocuğunu alıp, annesini alıp buraya gelebiliyor. Bizim için en büyük mutluluk bu. Ya da bir kadın tek başına bir galeriye gelebiliyor. Sen de biliyorsun az çok yani, bu böyle bir algı vardı daha önce. Yani galeri dediğin zaman ciddi anlamda bir galeri gitmek. Galeri, otomobil galerisi. Acaba ne var? Yani otomobil galerisi diye başlıyorsun. Ama aslında bir sürü alt başlık düşünülebilen bir sektördeyiz.
Evet.
Dolayısıyla ben bunu kırmak için elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Kırdık mı tam emin değilim ama kırmak için her gün daha fazla artı bir katmaya çalışıyoruz. Gerek ticaretlerimizle, gerek sosyal yaşantımızla.
Mustafa Akan küçükken böyle bir hayalin peşinde miydi? Yoksa daha farklı bir doktor olayım, polis olayım, avukat olayım, pilot olayım falan gibi hayalleri var mıydı?
Abi benim hiç öyle bir hayalim yoktu. Şöyle anlatayım Adem abi sana. 97-98 yılından beri babasının yanına giden bir adam düşün. Ve her gün farklı arabaları gören bir adam düşün. Babasının galerisi var ama hani çok böyle büyük çapta bir galeri düşünme ama. Bahsettiğim yıllar. Şimdi de keza öyle. Normal yerli otomobillerin olduğu. Böyle hani şey değil yani konu. Markalar, süper sport arabalar falan. Öyle bir konu değil. Tamamen yerli arabalar. Böyle basic. Ama yani okul anlamında, üniversite anlamında benim bir hayalim doktor, mühendis, işte tekstilci vesaire hiç böyle bir şey yoktu. Ben tamamen bu otomobil işini nasıl farklı yapabilirimi düşünüyordum. Daha 97-98 yıllarından beri ve hatta geçen gün babamla konuştuk. Babama hep şunu söylüyordum. Ya biz bu galericiler çarşısında değil de bir yol boyunda. Yani daha farklı. Daha o zamanlar insanlar da çıkmamıştı. Şimdi geçenlerde Bursa'ya gittim. Birçok kişi böyle dışarıda işte İzmir yolu var, Mudanya yolu var, işte Ankara yolu var. Oralarda otomobil galerileri açmış. Daha o zamanlardan diyordum yani biz bu işi farklı yapalım baba, hani çıkalım. Ya kendi yerimizde babam da çıkmak istemedi. Babam da biraz zor almış yerlerine. Evet. İşte zor aldığı için ben kendi yerim varken dışarıya çıkmam, kiraya çıkmam falan vesaire. O zamanlardan daha istiyordum. O da tabii çok istemiyordu baştan. Tamamen işte okusunlar, doktor olsun, avukat olsun. Biliyorsun mantalite.
Klasik Anadolu ailesi.
Klasik Anadolu ailesi ve benim babam da hani tek başına başlıyor. Dişiyle tırnağıyla derler ya. Hani bir arabayla başlıyor. İki araba, üç araba falan filan derken. Ama o zamanlardan beri vardı. Yani ilk otogalericiler çarşısına gittiğim gün dedim ki evet ben bu işi yapacağım.
İnsanlar hep senin neşeli, mutlu hallerini görüyorlar.
Evet.
Normalde nasıl birisindir?
Abi normalde de öyleyim ya. Sadece belli başlı takıntılarım var. İnan bana normalde sosyal medyada veya dışarıda gören insanlar nasıl görüyorsa normal sosyal yaşantımda da aynıyım. Hatta buraya sen de biraz şahit oldun. Gelen giden tanışmak için, fotoğraf çektirmek için birçok kişi var ve onların da bize feedbackinde abi hakikaten seni gördüğümüz gibisin diyorlar. Sadece iş yeriyle alakalı, yani iş saatleri ve iş yeriyle alakalı biraz titizliklerim var. Bunlar da olması gereken şeyler. Mesela
işte disiplinden taviz yok yani.
Asla. Yani bir kişi buraya geç kaldığı zaman burada hakikaten ciddi sıkıntılar olabiliyor. Benim psikolojim bozuluyor bir defa. Ben şöyle bakıyorum konuya. Evet bizim bir iş yerimiz var. Allah bize böyle bir yer nasip etmiş. Biz, ben dahil, ben hep çocuklara da söylerim. Arkadaşlar hepimiz burada çalışıyoruz. Ben de burada çalışıyorum. Hatta parantez açayım, ben onlara da daha çok çalışıyorum. Dolayısıyla bize Allah böyle bir yer nasip etmiş. Bak biz burada çalışıyoruz. Biz burada hep beraber bir para kazanıyoruz. Dolayısıyla buraya geç kalma, verilen işi yapmama, aksatma, yanlış iş yapma, isteyerek istemeyerek. Ben Z raporuyla odaklıyım. Finalde yanlış mı yaptın? Evet yanlış. Geç. Bizim buraya ihanet etmememiz lazım. İhanet derken, ya hırsızlık, uğursuzluktan bahsetmiyorum. Buraya geç kalmak da bir ihanet. Burada arabayı işte yanlış aksettirmek de bir ihanet. İşte bizim tezgahımızla alakalı belli başlı konular var. Müşteriye kötü davranmak da buraya bir ihanet. O gün belki bizim çocuklardan bir tanesinde ailesel problemi vardır. Onu müşteriye yansıttı. Bu bir ihanettir benim için tezgaha karşı. Çünkü ben, tabii ki de hepimizin sorunları olabiliyor. Ben de moralim bozukken geliyorum ama asla, asla taviz yok. İlk önce iş. Burası olursa çünkü biz oluruz, sosyal yaşantımız olur, ailemiz olur. O yüzden sadece Muskar abi.
Sizin şu anda babanız hayatta.
Evet abi.
Görüşüyor musunuz?
Tabii ki.
Ne diyor yani o geldiğiniz nokta, geldiğin nokta?
Abi babam şu an çok mutlu. Aslında ben bazen anlatıyorum insanlara, müşterilerimize, dostlarımıza. Ben aslında babamdan öğrendiğim ticari şekli uyguluyorum burada. Yani çok bir şey değiştirmedim. Tabii ki de ben üniversite okudum, yüksek lisans yaptım, yurt dışına gittim, geldim. Bunlar apayrı noktalar ama ticaretteki noktada, ticaret yapılırken ki o anda tamamen Bursa'da öğrendim. Babamdan öğrendiğim sistemi burada uyguluyorum.
Yani senin eğitim olarak da çok üst bir noktadasın yani. Bu sosyal medyada insanlar belki sadece abi hoş geldin veya işte sadece Muskar'ı görüyor ama
evet.
İşte biraz araştırıldığında bakıldığında senin eğitim geçmişinin de aslında çok üst noktalarda olduğunu görüyoruz yani.
Evet abi. Ben Business Administration okudum abi, İngilizce işletme. Sonra bir sene Londra'da kaldım. Akabinde bir Los Angeles seyahatim var, yine orada çalıştım. Yani orada biraz iş, yani bu işlerle alakalı biraz alt kiralama işi de yaptım. Yani kendimizi geliştirmek adına. Geçen gün bir soru sordular bana. Abi bu kadar, pardon şeyde, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne söyleşiye gitmiştim. Abi bu kadar üniversite okumuşsun, yurt dışında gezmişsin. İşte hakikaten kabarık bir şey var.
CV var.
Eğitim CV'si var. Neden abi galerici oldun? Abi ben zaten galericiydim. Yani ben zaten galerici de olmuşum. Yani iyi bir otomobilci olduğumu düşünüyorum. Bunların üstüne eğitimi ekledim. Yani ben işte buraları bitirip geçen, yani işte 2 yıl 3 yıl önce üniversiteyi bitirip ben bir galeri açmadım. Ben zaten galericiydim. Ben burada üniversite okurken de otomobil işi yapıyordum. Üniversite okumadan önce de yapıyordum. Londra'ya gittiğimde de yapıyordum. Amerika'da burada gündüz saatleri diye, ben şöyle söyleyeyim. Orada gece, burada gündüz. Los Angeles'ta kalmıştım ben. Orada geceleri bazen uyumuyordum ki gündüz buradaki işleri yönetmek için. Hani aslında ben hep galericiydim.
Hedef ne?
Abi hedef gökyüzü. Hedef gökyüzü. Şöyle, hedef ne? Abi ya bizim burada, ben bu caddeden geçiyordum işte, burada açmamız hayaldi. Hayal ediyorduk hep. Allah nasip etti. Biz de çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Her gün daha fazla gayret etmeye çalışıyoruz. Ben bizim işte mesela geçen bana soruyorlar franchise verir misin diye. Bizim işte franchise diye bir konu yok. Çünkü
ya işin geldiği nokta açısından bu tabii çok enteresan bir cümle yani.
Evet, düşünsen abi bir galeride
bir galerinin değil mi? Yani bayilik istemesi veya şube istemesi.
Evet.
İşte Muskar'ın Diyarbakır şubesi, Mardin şubesi, evet. Samsun şubesi falan. Evet. Belki ilerleyen yıllarda sen açarsın.
Yani o olabilir ama ben bir yani bir X kişiye Muskar adı altında franchise. Bu çok yanlış bana göre abi. Çünkü biz burada olabildiğince
parayla ilgili değil yani.
Parayla alakalı bir konu yok abi. Ben Muskar adını benim gözümde tabii hani başkası için daha farklıdır ama parayla ölçülebilir bir değeri yok benim markamın. Benim diye demiyorum yani. Ben yani demek istemiyorum. Ama hakikaten çocuğumuz gibi.
Şimdi abi senin verdiğin bir röportajda Acun Ilıcalı'dan bahsediyorsun.
Evet abi.
Nasıl tanıştın sen onunla? Nasıl şirketinde çalışmaya başladın?
Abi ben o zaman hazırlık öğrencisiydim. Yanlış hatırlamıyorsam 2012 veya 2013. Yanlış olmasın. Üniversitede de hazırlıktaydım. Staj da yapmam gerekiyordu. Bir yerde de çalışmam da gerekiyordu Adem abi. Ben Bursa'dan buraya geldiğimde babamla biraz ters düşerek geldim aslında. Yani o benim gelmemi istemiyordu. İşte tam orada alışmışız. Hızlı ticaretlere başlamışız Bursa'da. O yüzden gelmemi çok istemiyordu. Ben de bir anda geldim. Kaba tabirle yani böyle.
Gözü karartıp.
Yani kapıyı çekip çıkıp geldim yani. Sonra burada Acun abiyle tanışınca Acun abinin yanına bir gün çat kapı gittim işte.
Nasıl tanıştın? O anı merak ediyorum.
Nasıl tanıştım abi? Şöyle tanıştım. Acun abiyi bir yerde gördüm abi. Orada yanına gittim direkt. Çok şaşırdı o da. Abi merhaba işte biz sizi çok seviyoruz vesaire. Bahsettim olay 10 yıla yakın. Evet. Belki 8-10 yıl civarında. Abi benim dedim bir işe çalışmam lazım. Bir de zorunlu stajım var. İkisini bir arada böyle yapsam sizin orada olur mu? Ya dedi bir anda geldin dedi yani böyle bir şey olabilir mi? Hani aslında benim yaptığım biraz hadsizlik orada ama çok güzel beni tolere etti yani sağ olsun. Çok kral adam Acun abi ya. Aklıma geldi şimdi de. Sonra ben yanına gittim. O kanalda birisini yönlendirdi beni. Gece muhabiri yaptılar beni. Gece kulüplerinde, balıkçıların önünde, elimde mikrofonla 4 ay. Gece 12'den sabah 6'ya kadar ünlüleri bekliyorum.
O dönemde iyi iş çıkardın mı?
Çok. İyi işte çıkarttım. Şöyle, ben hiçbir şey bilmiyorum. Kime ne soracağımı bilmiyorum. Kimle ne konuşacağımı bilmiyorum. Benim elime mikrofon verdiler. Bir tane kameraman, bir tane şoförümüz vardı. Yani ufak basic bir araba. Onunla çıkıyoruz balıkçıya. Kameramana diyorum ki abi diyorum yani Ercan abi diyorum ne soracağım? Ya diyor kanka sen hani hallederiz biz. Ben çoğu zaman tuttum kameraman sordu ilk seferlerinde çünkü bilmiyorum. Ya düşünsene abi yani yıllardır araba alıp satıyorsun bir anda. Bir gün annem beni aradığını hatırlıyorum. Oğlum hani ne yapıyorsun sen hani oralarda gibisinden. Ama orada bana çok faydalı oldu abi. Birçok insanla tanıştım.
Sonra nasıl vedalaştınız, ayrıldınız bu yola girerken?
Abi şöyle geceleri orada çalışıyordum. Gündüz de komisyonculuk yapıyordum abi. İşte Adem abinin arabasını Mehmet abiye satarak Adem abiden komisyon alıyoruz, Mehmet abiden komisyon alıyoruz falan. Gündüzleri de bu tempoda çalışınca abi, geceleri de Acun Medya'dayım. Hakikaten zorlanmaya başladım 4 ay sonunda. Bir de o dönemde magazin programı da kapanıyordu. Hani belki ben Acun abinin yanına bir daha gidip abi ne olur beni bir programda devam ettir desem bir sürü programları vardı, yemek programı vesaire. Beni kırmaz diye düşünüyorum yani. Benimle alakalı bir şey değil. O kimseyi kıran bir adam değil benim gördüğüm.
Bu süreçte hiç görüştünüz mü sonrasında?
Görüştük. Geçen de bir denk geldik bir restoranda. Epeydir de görüşmemiştik. Abi beni hatırladın mı dedim. Çabuk hatırlat kendini dedi. Arabadan iniyordu. Ben de tam arabadan indim. Abi dedim işte ben çok evvel zamanda magazin muhabiriydim. Şimdi işte Muskar vesaire. Aa dedi. Hatırladım. Ne yapıyorsun? İşte biraz özel konuşmalarımız oldu. Sonra kendi masasına geçti. Ben kendi masama geçtim.
Çok ciddi bir çevrem var. Hatta birçok insanın kıskanacağı düzeyde.
Estağfurullah.
Bu kadar insanla arkadaş olabilmek kolay bir şey olmaması gerektiği düşünüyorum yani.
Evet abi.
Çünkü biri biriyle konuşuyor, öbürü onunla konuşmuyor, öbürünü seviyor, öbürü diyor ki o varsa ben gelmem diyor falan. Bunlara hep şahit oluyoruz. Hayatın içerisinde
evet abi.
Olağan şeyler yani bunlar. Evet. Bu sana özel veya bana özel bir şey değil.
Evet.
Ben de bunu zaman zaman yaşıyorum kendi çapımda. Bu kadar insanı idare edebilmek ve onların hayatında kalabilmek zor bir şey değil mi?
Abi şu anlattığın inanılmaz zor bir şey. Hakikaten bunu yönetmek de bir iş yönetmek kadar.
Evet belki daha zor.
Ya bu ince çizgi. Çünkü dediğin gibi herkes herkesle yani her dakika her saniye bir şey yaşayabiliyor ve bunun bazen faturası sana kesilmeye çalışılıyor. Ama artık abi tecrübeliyiz ya. Nasıl yöneteceğimizi, ne yapacağımızı çok iyi bir şekilde uyguluyoruz burada. Benim tabii şu anda çevremdeki insanların birçok kişiyle görüşmüyorlar. Ama orada işte bir denge.
Ben de bunu bilmeden sordum.
Hakikaten öyle. Orada bir denge yapmak zorundayız abi ya da ayrı görüşteki insanların da burada denk geldiği olabiliyor. O krizleri yönetmek. Yani ticaretten inan bana daha zor diyeceğim. Belki çok kişi inanmayacak. Ama hakikaten daha zor. Ayrı görüşler, ayrı takımlar ya da ne bileyim daha önce bir şeyler yaşamışlar, başka türlü bir konular bir yere gelmiş. Çünkü abi az çok biliyorsun buraya gelenler...
Egolu tipler.
Yani egolu tipler de var, egosuz tipler de var. Kibirli olan var, olmayan var.
Ya egolu tiplerden kastım şöyle, şimdi adam tanınmış. Sonuç evet. olarak bir selebriti. Otomatik olarak zaten onun getirdiği bir hava var zaten yani. Bu kimsenin hani şahsı üzerinde bir şey değil yani. Şimdi evet. hani bugün Ümit Erdim dediğin zaman bütün Türkiye'de bilinen bir adam evet. şimdi. Hani bırak da adamın biraz havası olsun yani, anlatabiliyor
evet,
muyum?
Kesinlikle.
İşte veya bir Doğan Kabak, bir Hakkı Alkan, işte bir Oğuzhan Koç.
Nalet Bebe.
Nalet Bebe. Nalet Bebe'yle de çok iyi bir arkadaşlığım var.
Evet.
En çok onu mu seviyorsun?
Abi bu yanlış bir soru ya. Yani ama Ömer abinin yeri bende ayrıdır. Yani biz onunla artık böyle hani arkadaşlık şey dostuz yani. Dost diyebilmek çok...
Siz hemen hemen her gün görüşüyorsunuz galiba.
Evet abi.
Her gün.
Abi şöyle, ben zaten her gün buradayım. Ömer abi de işlerini toparlıyor, geliyor. Ve iş olmayınca baştan geliyor, sonra işlerini toparlıyor. Ya burası bizim hani dükkanımız yani hani. Ömer abi benim dostum.
O da gerçekten
abim yani.
Başarılı bir projeyle Türkiye'de marka olmuş bir isim yani. Sıfırdan
evet.
gelen ben.
Evet.
Çok eskilerini bilirim yani.
Değil mi?
Evet. O da benim çok eski.
Ömer abi başka, bir de kendi özelliğinde de özel bir adam Ömer abi. Yani sadece o Instagram'da gördüğümüz değil. Sosyal yaşantısında da hakikaten insanlarla olan diyaloğu, ticareti birçok konuda bence örnek alınacak bir adam.
Tam burada şeyi soracağım sana. Şimdi ben seni tanıdığım için hani Ömer'le de birkaç kez böyle bir durumla karşı karşıya geldiğiniz için hemen söylemek isterim. Mesela insanlar seni hep eğlenirken, gülerken, çeşitli mottoları söylerken görüyor ama sen aslında sosyal sorumluluk projelerinde de
evet.
yardım konularında da çok fazla ön plandasın. Bilinmeyen ön plandasın aslında.
Evet, daha güzel abi böylesi ya.
Twitter'da olmayı tercih etmiyorsun.
Evet abi.
Neden?
Kesinlikle istemiyorum abi ya. Kendime ait hissetmiyorum kaldı. Oraya. Şöyle abi, biz zaten burada araba çekiyoruz. Kendime has bir video çekimlerim var biliyorsun.
Evet.
Twitter'da ben bir şey yazmak, bir şey görmek, hani belki diyeceksin ki yanlış düşünüyorsun. Ya gündemi haberlerden takip ediyorum. Diğer türlü de benim Twitter'da paylaşabileceğim bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben bir ticaret adamıyım. Ticaretlerin biz bugün onu aldık, o geldi, bak bu araba yeni geldi falan. Twitter'da bunların paylaşılmasını doğru bulmuyorum. Dolayısıyla kendimi de oraya ait hissetmiyorum. Girmemeyi düşünüyorum.
Bir de çok tartışma var ya. Kimseyi memnun edemiyorsun.
Çok
ya.
Tartışma var. Abi ben ticaret adamıyım ya. Benim yani ben çok alışamadım oraya. Yani okuyorum tabii ki de Twitter'ı. Ama benim orada olduğumu...
Sen takipçisi, iyi bir takipçisin yani.
Evet abi. İyi bir takipçisin. Her şeyin iyi takipçisiyiz abi. Yoksa duramayız ki.
Şimdi biz seninle böyle başarı hikayelerini falan okuyoruz, görüyoruz. İşte röportajlar veriyorsun. Popüler bir adamsın.
Düzeltelim abi. Başarı hikayesi değil abi. Şimdi başarı hikayesi dersek bence çok doğru olmaz. Daha başardığımız bir şey olduğunu düşünmüyorum ben.
Ama bu geldiğin noktada çok öyle küçümsenecek bir nokta değil yani.
Eyvallah abi, ama yani şunu da doğru bulmuyorum. Evet, biz bir şeyler yapıyoruz. İşte İstinye'de bir yer açtık. Muskar biliniyor, tanınıyor. Okey abi. Ama biz bunu bilip durmamız, başardık. Biz başarmadık abi. Bence kimse başarmadı daha. Ki biz o kimse başarmayanların yanında hiç başarmadık. Bizim çok hızlı bir şekilde devam etmemiz lazım yani. Vallahi çok samimiyetimle söylüyorum.
Röportaj yaparken şu anda sanki böyle koşup araba satacakmışız gibi falan.
Hakikaten öyle. Ben arada bir bakıyorum. Yani bu bende şey olmuş
artık. Şunu istiyorum abi. İnsanların hep başarı hikayelerini görüyoruz ya.
Hı hı.
Mesela senin Instagram'a giriyoruz. İşte gülen insanlar, işte tanınmış insanlar. Senin işte bir fotoğrafına yüz binlerce like gelmiş veya bir Instagram Reels'in milyonlar izlenmiş. Hı hı. Ama bir tarafta da gözükmeyen öteki Mustafa Akan var.
Evet.
Yani İstanbul'a ilk geldiğinde ailesini bir şekilde kırmak istemese de bir şekilde yüzüstü bırakmış gelmiş. Çünkü hı. babanın da şüphesiz ki seninle ilgili hayalleri vardı. Belki o dükkanı sana bırakacaktı. Senin dükkanına gelecekti, evine gidecekti falan, böyle daha kompakt bir hayat yaşayacaktı ama
evet.
sen hayallerinin peşine düşerek İstanbul'a geldin. Büyük bir şehre geldin.
Evet.
Ki Bursa'ya göre İstanbul gerçekten büyük bir şehir. Mesela buraya geldikten sonra ne oldu? Nerede kaldın? Bir tanıdığın var mıydı? Çünkü aynı zamanda sen üniversitelere, konferanslara davet edilen de bir isimsin. Bir hayat hikayen var yani.
Evet abi.
İnsanlar işin hep lüks otomobil taraflarını, lüks ayakkabı taraflarını veya giyim taraflarını görüyorlar ama bir de Mustafa Akan İstanbul'a geldiğinde neyle karşılaştı? Ya ilk geldiğin bir ayı anlatmanı istiyorum ben.
Orası çok sıkıntı abi.
Yapma ya. Olsun, anlat.
Abi şöyle anlatayım. Babamın hakikaten senin dediğin gibi böyle babamın da hayalleri vardı. Biz iki erkek kardeşiz. Bir de ufak kız kardeşim var ama o bizden bayağı bir ufak. Babamın şöyle hayalleri vardı. Babam küçükken bir galeri aldı. Sonra hep şey diyordu ya, bir tane daha alayım da yani ortak iş istemiyorum. Bir tanesi senin, bir tanesi Samet'in olsun diye. Sonra başka bir yer aldı. Başka bir yer aldıktan sonra bir yer daha aldı. İki tane bizim galerimiz vardı. Hep derdi yani, burası Mustafa'nın, burası Samet'in. Ben de işte emekli olduğumda bir gün senin yanına gelirim diye. Çünkü babam, yani bu iş öyle bir iş ki abi, bırakamazsın bu işi.
Evet.
Arabaları seviyorsan bırakamazsın. Yani benim babam hala şu an sabah 6-6.30'da en erken dükkana çıkar, en geç dükkandan o eve geri döner. Hep böyle hayalleri vardı. İşte bir ev alayım, o Samet'in olsun. Bir tane daha alayım Mustafa. Ya bizim abimle ikimizin hayatlarını kurup iş yeri, ev, ondan sonra çekilip tamamen işte bir gün ona ziyarete gideyim, bir gün ona ziyarete gideyim gibi bir kafasında bir düşünce vardı. Ama ben evvelden beri hep şey dedim yani, baba çıkalım buradan, başka şekilde yapalım, şu arabayı alalım. O da hep hani eski kafada olduğu için onun doğrultusuna gidiyorduk biz çoğu zaman da. Ama ben buraya gelmeden bir sene öncesine kadar tamamen artık bize bırakmıştı hani, alın ne yapıyorsanız yapın diye. O noktadan sonra benim aslında buraya gelmem onun ağrına gitti biraz. Ben de bir anda gelmek istedim. Yani benim de düşüncemde hiç İstanbul yoktu.
İstanbul'u tanıdık var mıydı ya? Bilerek mi geldin?
İstanbul'a
yani?
Hiç tanıdığım yoktu abi. Hala da yok benim. Yani şöyle de tanıdık yok. Akraba vesaire hiç kimse yok.
Yani çıktın, ben İstanbul'a gidiyorum dedim ve geldim.
Şöyle anlatayım abi. Ben haftanın birkaç günü böyle İstanbul'a gezmeye gidip geliyordum. Bursa'da o zaman hızlı hızlı ticaretler yapıyoruz.
Hı-hı.
Babam bir gün beni aldı karşısına. Dedi ki yani bu kadar haftanın 2-3 günü İstanbul'a gidip gelme doğru bulmuyorum. Anladın sen, tam bir Anadolu adamı.
Dükkanı boş bırakma.
Dükkanı boş bırakma vesaire. Ama buradan buraya gelip araba alıyoruz, Bursa'ya götürüyoruz bir de. Ama burada işte geldiğimizde de geziyoruz vesaire. O dönemler abi şu andaki mantalite de yok. Biraz daha böyle genç, cahillik dönemleri vesaire. Sonra bir gün babamla konuşurken ben dedim İstanbul'a gidiyorum. Dedi ki hayır dedi ya, gidemezsin yani, bu kadar değil falan. Gidersin gidemezsin falan. Bende de biraz gurur var herhalde. Ben o gün abi çıktım geldim, o gün bugün abi.
İlk geldiğin gün nerede kaldın?
İlk geldiğim gün Bursa'dan birkaç tane arkadaşım var burada. Üniversite okuyorlar o dönem. Sene 2010'ların sonu, 2011. Geldim, kalacak yerim yok. Cebimde de çok fazla para yok. Cebimdeki para 400 TL. O gün 400 YTL veya 400 milyon.
Evet.
Sarıyer'deydim. Bir tane orada bir otel vardı. Baktım 350 milyon. Ama yarını düşünüyorum. Yarın ne yapacağım diye. O iki tane arkadaşım vardı. Bir tanesi dedi ki ben doğum gününe gidiyorum. Ararım. Aramadı. Bir tanesi dedi ki evdeyim, müsait değilim. Bunlar Bursa'da bizim beraber olduğumuz adamlar. Arabayla gezerken beraber gezdik. Yemek yerken beraber. Ben İstanbul'a geldim. Bana evleri hani, onların da modu şu. Üniversiteye gelmişler. Aileleri onlara ev kiralamış.
Okuma mod.
Varlık içinde okuma modlarındalar. Benim gelme şeklim çok bambaşka.
Evet.
Sonra ben dışarıda kaldım. Taksim'de motel falan bakıyorum. Hani böyle 100 liraya, 150 liraya, 50 liraya neyse adı artık tam hatırlamıyorum. Bir arkadaşımı aradım. Ya dedi ki öyle kötü yerde kalma, sen kalamazsın. Ben onu daha farklı düşündüm. Bendeki algı daha farklı değişti. Dedim ki o zaman ben sabaha kadar bir şeyler yapayım da zaman geçireyim. Hani bir kafede oturabilirim, bir restoranda oturabilirim. Sonra Bursa'da araba sattığım bir çocuk Özgür diye. Bursa'da araba satmıştım. İstanbul'a yolun düşerse beni ara demiştim. Özgür'ü aradım. Dedim ki Özgür, ben İstanbul'a geldim. Kalacak yerim yok. Özgür beni geldi aldı 20-30 kilometre öteden. Beni yemeğe götürdü. Evine götürdü sonra. Ben 2 gün Özgür'de kaldım. Kalacak yer bulana kadar bende kalabilirsin dedi. Biz de abi şimdi varlıktan hani durumumuz orta halde yani Bursa'da. Arabamız vardı, evimiz vardı. Kimseye yük olmak istemeyiz yani biz.
Yani.
Ben kalacak yer buldum diye yalan atıp çıktım. Ama gene kalacak yerim yok. Para eriyor bu arada. Zaten çok yok. Annem arıyor. Annem de ev hanımı şey diyor yani hani para göndereyim ama biz annemden para isteyecek adam da değiliz.
Yani.
Hani umutlardayız yani. Babamın yanında çalıştığımız için de hiçbir birikim yapmamışız. İyi ki yapmamışız, bugünleri öğretti bize. Birikim nasıl yapılırı kendi kendimize öğrendik. Akabinde Sarıyer'de bir gün gene dışarıda kaldım o üçüncü gün. Dışarıdayım. Ve kalacak yer yok.
Arayacak motel, dost da bitti.
Yani motele gitmek istemiyorum. Bir korku sardı beni. Bir algı var ya. Otele gidemiyorum, param yok. Sarıyer sahiline yürümeye başladım abi. Her sabah oraya tur çekerim. O sahilde yürürken abi birkaç gece ben böyle sabahlara kadar yürüdüm abi. Banklarda oturdum vesaire. O zamanlar hava sıcaktı. Sonra bir arkadaşımda bir süre daha kaldım. Sonra ben gene dışarıda kaldım. Dışarıda kaldığım bir dönemde Sarıyer'de bir börekçi vardı. Bir gün öyle yürürken bir baktım gece 2'de bir adam giriyor. Ergin. Ama bu adamın da görevi şu. Gece 1-2'de börekçiye geliyor. 2'den 6'ya kadar börekleri pişiren adam. Daha sonra gidiyor, o kadar görevi var onun. Hatta askeri ücretin yarısını falan alıyordu. Yani evet, 3-4
fırıncı
saat.
Yani.
Usta. Fırın ustası yani. Börekleri pişiren adam. Abi dedim selamünaleyküm, benim kalacak yerim yok. Bir 50 TL falan versem sabaha kadar. Burada otursam, sen bana çay kahve versen olur mu? Ya ben dedim burada çalışıyorum. Bunu yapamam. Vallahi dedim kalacak yerim yok ya. Yani beni burada misafir et dedim ya bir gece. Elazığ'da. Aldı beni. Biz sabaha kadar oturduk. O bana hikayesini anlattı. Ben ona hikayemi anlattım. Bana dedi ki ya abicim sen niye git dönsene Bursa'ya.
Ne işin hani, var burada?
Ne işin var burada? Abi dönmedik biz ya. Dönmedik. Aklıma geliyor şimdi de. O börekçide 1,5-2 ay kaldım. Börekçinin dükkanının sahibinin haberi yok.
Gece 1'de falan gidiyorsun. Gece sabah 1'de gidiyorum. Çıkıyorsun.
Vay çünkü be. Sıcak abi, fırının yanında oturuyorum. Çay var, kahve var. Yeni börekler pişiyor. Önüme koyuyor. Gün içinde de çalışıyorum. İş yapıyorum. para vermeye çalışıyorum. Ergin abi de para almamaya başladı benden falan. O da çalışıyordu bu arada. Sonra 40-50 gün sonra dükkanın sahibi fark etmiş kameralardan. Her gün biri giriyor çıkıyor dükkana.
Kim ulan bu?
Bir gün geldi abi gece. Hani artık ben bilmiyordum dedi durumu. Abi dedim özür dileriz yani hakkını herhalde. Bizim böyle bir özel durumumuz vardı. Geliyorduk kalıyorduk. Kalacak yerimiz yoktu. Aslında bak benim babam böyle galerici falan ama tabii inanmıyor. Ya biz Bursa'da aslında bak işte böyle galericiyiz. Şu aileyiz, bu aileyiz falan. Adam inanmıyor, bağırıyor, çağırmıyor. Abi dedim inşallah bir gün başka şeyler konuşuruz seninle. Özür diledim. Çıktım. Börekçi de bitti. Ama gün içinde çalışmaya başlamıştım Adem abi. Komisyonculuk. Hani para kazanmaya başlamıştım. Daha sonra ilk kazandığım para. Yani ilk böyle para denecek paralardan bahsediyorum. Yani 300-500'den bahsetmiyorum yani. Böyle bir öbek para mı diyeyim yani. Bir para kazandım. Sonra oturdum dedim İstinye Park'tayım. Ev mi kiralayayım? Araba mı kiralayayım? Arabam da yok. Araba da lazım gün içinde koşturacak. Hanıma sordum. Dedim ki sence ben ne yapmalıyım? Ya dışarıda kalıyorum.
O dönem bekarsınız.
Bekarız. O üniversite okuyor. Ha. Tabii konuşuyoruz. Dedim Gizem ben ev mi kiralayayım, araba mı kiralayayım? Benim bu kadar param var. Sen ne diyorsun? Sence ne yapmalıyım? O bana dedi ki ev kirala. Dedim yanlış cevap. Araba kiralayayım. Araba kiralayayım. Arabayla hem gün içinde sağa sola rahat giderim. Çünkü burada zaman çok önemli. Belki ben günde 2-3 iş yapacağım ama arabam olmadığı için bir tane yapabiliyorum. Tamam. Arabanın anahtarını bırakmışız Bursa'da babaya. Dedim yanlış cevap. Araba kiralayayım. Niye dedi? Arabayla dedim hem gün içinde iş koşturabilirim. Gece de dedim arabada yatarım. 6 ayda arabada yattım.
Ne diyorsun ya?
Tamam. Bunların hepsinin şahitleri var. Ergin abi börekçiyi bıraktı. Maslak Sanayi'de sulu yemekçi dükkanı açtı.
Gider misin?
Biraz ben... Tabii ki. Ergin abi bayram, seyran. Ergin abi ben bırakmam. Ergin abi ölene kadar bizle. O sulu yemekçi dükkanı açtı. Biz Muskar'ı açtık. Güzel abi yani. Allah...
Onun da şimdi kendi yeri.
Kendi yeri.
Film gibi işte dinliyoruz ama yani aslında evet, yaşarken içinde ne hikayeler biriktiriyorsun. Ne kadar...
Evet abi.
Ders okulda bunu öğretmezler yani. Hiçbir evet, okulda bunu öğretmezler yani.
Börekçiyi de almak istiyoruz abi. Alacağız orayı da.
Öyle mi?
Evet.
Ergin abiyle ortaklaşa mı alacaksın?
Yok alacağım. Ona işletmeyi vereceğim inşallah. Allah nasip ederse alacağım oraya.
Ha, var yani böyle bir plan var.
Evet. Ama o dükkan. Hani bir yanı iki yanı falan değil orası.
Orayı alacağım. Vay be. İçinde kalan bir şey olmuş herhalde.
Evet abi.
Ama oranın sahibi de sana diyebilirdi ya. Kalmaya devam et diyebilirdi yani.
Diyebilirdi abi de. Şöyle ben aslında kızmıyorum. Bana şu an biri gelse yapar mıyım? Kestiremiyorum. Hani kalacak yerim yok. Gece burada durabilir. Gece bizim burada güvenliğimiz var. Dese ki böyle böyle ya da güvenlik benden habersiz birini böyle kaldırsa kızmam asla. Habersiz. Ama kabul eder miyim onu da bilmiyorum. İşletme sahibi psikolojisi çok farklı. Tanımıyor beni. Hırlı mıyım, hırsız mıyım, doğru muyum, yanlış mıyım? Ben kimim? Dolayısıyla ona da çok kızmıyorum aslında. Ama Allah razı olsun yine de biz onun dükkanında 40-50 gün kaldık geceleri.
Senin yanında bir kişinin çalışabilmesi için ilk aradığın şey nedir? Mesela birisi geldi.
Sadakat. Bu kadar. Bir de sadakat, iki de sadakat, üç de sadakat.
Hem sana hem çalıştığı yere.
Evet. Bana değil abi. Ben öyle megaloman bir adam değilim. Ben normal aslında sokak kültürüyle, mahalle kültürüyle yetişmiş bir adamım. Tabii biz her gün böyle bir artı bir katmaya çalışıyoruz. Hem kendi kişisel gelişimimize. Ben hızlı okuma sertifikam var, diksiyon sertifikam var, vücut dili eğitimi sertifikam var ki ben bunları hani üçer ay bu sertifikalara gittim. Galatasaray Üniversitesi'nde bir yıl boyunca gece Almanca kursuna gittim.
Şu an iyi Almanca, nasıl Almanca?
Çok iyi değil abi Almancam ama İngilizcem iyi seviyede.
İngilizce.
İngilizcem iyi seviyede ama Almancam
hep
tekrar
şey
etmeyince...
Konuş bakayım falan diye.
Tekrar etmedikçe unutuluyor ama bir sene boyunca ben bir dönem Galatasaray Üniversitesi'nin gece okulu vardı. Almanca okuluna gittim. Yani kendimizi geliştirmek adına birçok şey yapıyoruz. Benim yanımdaki adamlarda aradığım özellik, abi ben burada işin her noktasıyla ilgileniyorum. Her noktasıyla. Evet. Sadece beni rahatlatıyorlar sağ olsunlar. En önemli şey bu tezgaha yani Muskar'a buraya saygı duyup kendi yerleri gibi benimsemeleri. Benimsemediğini hissettiğim birinci saniyede bizim yollarımız ayrılır abi.
Bütün dünyada aslında şu anda var olan bir kriz var.
Evet abi.
Birçok sektörde maalesef etkileniyor bundan.
Evet abi.
Hatta şu anda 0 kilometre bir otomobil almak isteseniz işte bir sene sonraya falan gün veriyorlar. Çeşitli şartları var, kuralları var falan. Bu ikinci el piyasasını etkiledi mi?
Tabii ki de etkiledi abi. Sıfırda araba olacak ki onlar ikinci ele düşecek, biz alıp satacağız. Benim işim ikinci el bayi otomobil alıp satmak. Sipariş üzerine de yurt dışından araba getirebiliyorum. İstediğin arabayı getiririm. Ama benim asıl yaptığım konu ikinci el bayi otomobilleri alıp satmak. Dolayısıyla biz bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Bayilerde çok araba olmalı ki bizim de döndüğümüz arabalar daha da o ağ genişlemeli. İnşallah bir an önce çözülür. Çip krizi var vesaire var.
Bu kriz daha büyür mü otomobil sektöründe?
Abi şöyle bir çözüm buldular. Çip krizi, ciddi anlamda bir çip krizi var. Biraz daha otomobilleri sadeleştirip üretmeye yöneldiler. Aslında güzel bir çözüm bu. Evet çip krizi var. Arabayı daha az üretelimin yerine hareketli koltuk olmasın, dokunmatik ekran olmasın gibi gibi bazı özellikleri alıp tekrar piyasaya sürecekler. Evet abi. Öyle bir çözüm ürettiler şu an. Ben kendi adıma, sektör adına çok mutluyum. Bir şekilde ben her zaman evet araba olsun. Ne olduğu hiç önemli değil. Olsun. Hani bir araba olsun. Daha iyi bir araba olsun. Buradayım. Tabii etkiliyor ama ben şundan yanayım abi. Yanımdakilere de söylerim. Dışarıda da söylerim. Ben dövizmiş, işte çip kriziymiş. Ben asla bu konuları hani konuşup vakit çalmam abi. Bunları konuştuğumuzda bir şeyleri biz değiştiremiyoruz abi. Yani buradayken. Ama bunları konuşmayıp önümüze bakıp aa o arabayı alacaktık, o arabayı alalım. Ona müşteri geldi, onu satalım. Onu da biz alalım. Konsinye araba gelmiş tanıdığımızdan. Bir de bizim şöyle bir yöntemimiz var. Tanımadığımız kişinin arabasını da konsinye de koymuyoruz. Tamamen biz ileriye odaklı abi. Benim yanındakiler de alıştı artık. Herhangi bir sorun işte... Dükkanda bir problem var mesela. Asfaltın yeri. Söylemezler bile. Sakın ben söylemeyin diyorum ben. Hemen halledin devam. Çünkü biz sürekli ticaretimize devam etmemiz lazım.
Peki bu kadar vakit içerisinde, bu kadar yoğunluk içerisinde kendini nasıl vakit ayırıyorsun? Mesela film izler misin?
Epeydir izlemiyorum abi.
Yapma ya. Hiç evet. Böyle yani böyle fantezilerin yok mudur yani? Eve gideyim bir film açayım.
Izleyeyim. Yani şöyle abi. Eve gittiğimde de sürekli telefonlar durmuyor. Yani bir araştırmaya giriyorsun. Siparişler var. Şimdi yeni bir çocuğum oldu. 3,5 aylık. Onunla biraz ilgilenmeye çalışıyorum. Onda gözümün önünde çocuk büyüyor ama hissedemiyorum yani çok fazla.
Bir galericinin en fazla aldığı 5 soru ne desem sana son dönemde? 5 tane soru mesela.
Fiyatlar artacak mı? ÖTV zammı gelecek mi? Sıfır araba getiriyorlar mı? Efendime söyleyeyim.
Bu araba kaç para yakar?
Yok işte bir de şey var. Bana günde belki 100 tane telefon geliyor. Abi şöyle bir araba var. 50 tanesi doğru değil. Alır mısın? Sadece konuşmak için. Bir de benim arabam kaç para eder? Benden daha iyi bildiği halde. Sen de yaptın.
Bir şey diyeyim ben vallahi fiyatını bilmiyorum ya.
Yok şaka yapıyorum.
Ama bu soru güzelmiş ya. Senin verdiğin cevap da iyiydi yani. Bir gün hayatın film olur mu? Netflix'te bir sürü belgeseller görüyoruz.
Vallahi yani. Abi bilmiyorum. Çok isterim ama. Megaloman bir adam değilim ben. Aslan burcuyum. Ama isterim. O filmden ziyade şeyi düşünmüştüm yani böyle bir kitap. Hani belki imkanlarımız daha da genişlerse. Daha da farklı bir noktaya gidersek mesela hayalim var benim. Ben Londra'da bir yer açmak istiyorum. Ama şu an sadece istiyorum yani. Çok zor.
Londra'da bir oto galericisi mi açmak?
Evet, bir dükkan olsun.
Muskar'ın Londra şeyi.
Evet abi şöyle bir arabalık bir dükkan düşün. Yani içeriye bir tane araba alıyor. Bir masa sandalye belki. Bir bilgisayar. Bir yazıcı. Bir tane de araba. Ama tabelada Muskar. Düşünsene abi. Belki ayda bir tane satacaksın. Yani o arabayı satacaksın. İkinci ayın başında tekrar bir araba alacaksın. İkinci ayın sonunda tekrar arabayı satacaksın. Ama bir tane arabalık bir yer Londra'da. Çok istiyorum. Yani Londra'da olmasını çok istiyorum.
Niye Londra?
Abi Londra benim çok sevdiğim bir yer. Önümüzdeki ayda gideceğim inşallah yine. Yani bir sene kalmıştım.
Uzun süreli...
Kaldım abi. Kaldım. Brighton'da kaldım bir defa yani. 4-5 ay Brighton'da kalmışımdır. 3-4 ay hatırlamıyorum. Londra'da kaldım. Ya ben pandemiden önce cuma günü giderdim. Pazar dönerdim Londra'ya yani. Öyleydi bizim için konu.
İnsanlar sana büyük bir ilgi gösteriyorlar. Ben de bir iki kere şahit oldum. Geçen de Cüneyt Özdemir'in bu belgeseli izlemeye gittim.
Ben de çok sevdim Cüneyt abi.
Eyvallah diyor ya öyle. İnsanlar sana çok ciddi ilgi gösteriyorlar. İş insanları, evet. Ne bileyim holding sahipleri, abi hoş geldin falan.
Abi biz o kumaşı kaybetmiyoruz ya.
Şaşırıyor musun? Ya ulan bu da bizi seviyor, bu da bizi tanıyormuş falan diyor musun?
Abi ya? Cüneyt abinin lansmanına gittiğimizde sana söyledim hatırlıyor musun? Abi dedim yani işte birileri geliyor yanımıza. Abi hoş geldin her masada varsın be abi falan. Şaşırıyorum abi şaşırmaz olur muyum? Şundan dolayı şaşırıyorum. Aslında ben bir otomobilciyim abi.
Bir galericisin ya.
Bir galericiyim abi. Ama demek ki ne kadar güzel bir algı yaratmışız ki böyle bir teveccüh var bize karşı. Beni aşırı mutlu ediyor abi. Beni en mutlu eden şey ticaretimi yapmak. Yani Muskar olarak. Ama şu anda bunlardan inanılmaz mutlu oluyorum. Bir galerici olarak. Bunu çok net söyleyeyim.
Ama senin yanındaki insanların hepsi bence işlerini iyi yapıyorlar ya. Mesela Hakkı Alkan da dijital kesinlikle. Alanda çok başarılı. Sürekli kesinlikle. Orayı araştıran. İşte Nalet kendi alanında öyle. Ümit Erdim.
Abi tartışmış. Beni burada mesela...
Doğan Kabak. Otomobil denilince.
Evet.
Belki mesela ilk akla
Doğan Kabak'la bir anım var benim. Ben şimdi çok iyi araba alıp satarım abi. Hakikaten iyi alıp satarım yani. Ama arabanın işte lastiğinin ne kadar santim yükselmiş, ne kadar alçalmış ilgilenmem abi. Araba bu, kaç para, bu parayı aldık, okey tamam. Ne aldık, ne verdik, ne kaldı baktığın zaman. Doğan abi bir gün mezureyle geldi buraya. Bendeki bir otomobilin aynısından aldı kendisine. Ya kanka dedi, senin lastikler biraz daha alçak gibi geldi bana dedi gözümle. Mezureyle geldim dedi o yüzden. Gece dedi sabaha kadar araştırdım dedi. Mezureyle geldi ölçtü. 40 yıl düşünsem yapmayacağım bir şey. O da otomobilde bir yani otomobil tanıtmada dünya markası bence Doğan Kabak. Ama biz onlara bakarsak araba alıp satamayız. Bizim işimiz bu. Biz sürekli araba alıp satmak zorundayız abi. Hani birinin lastiği ebatı farklı, birinin lastiğinin ebatı farklı. Yani ben bunlara bakamam abi. Bakmam. Benim ticaretimin yürümesi lazım.
Ya siz uçakta video çekiyorsunuz, reels çekiyorsunuz.
Yani. Evet abi.
Denizde de çekiyorsunuz. Çekmediğin bir yer var mı?
Var. Çekeceğiz.
Neresi?
Karda çekeceğiz. Her yerde çekeceğiz abi ya. İnsanlar da abi keyif alıyorlar. Biz de çok keyif alıyoruz.
Sen şimdi aslında burada şu ilerleyen süreçlerde sanki şöyle şeyler de olacak gibi geliyor bana. Yani sen direksiyonda oturacaksın. Arkada bir çok çok tanınmış bir insan böyle. Onunla sohbet edeceksiniz falan filan. Muskarın koltuğu gibi bir şey falan da olabilir. Yani, en çok böyle kimle sohbet etmek istersin otomobilde? İş dünyasından, siyasetten, sanat dünyasından.
Ya abi bizim hep hedef gökyüzü ya. Şimdi isim vermeyi doğru olur bilmiyorum.
Joe Biden diyor musun?
Yok. Yani sadece Türkiye genelinde. Mesela Ferit Bey'le çok sohbet etmek isterim.
Ferit Şahenk'le?
Evet.
O da otomobil, evet. Doğuş otomotiv değil mi?
Evet.
DAS mıydı onunki?
DOT.
Ha, DOT, DOT pardon. Evet. DAS da vardı, DAS kimindi ya? DAS başka mı?
DAS yok abi. O Mercedes'im var, DAS Auto diye.
Aa pardon. O Ferit Şahenk. Niye Ferit Şahenk?
Abi şöyle, işte Lamborghini, Porsche, Audi,
Volkswagen.
Volkswagen, işte Skoda, Seat, belki kaçırmış olduğum bir marka olabilir. Bunların distribütörü olan, bunların distribütörünü almayı fikir sahibi aslında olan değil demeyeyim de bunları almaya fikri olan bir adamın bana anlatacağı çok şey var ya. Benim ondan dinleyeceğim çok şey var mesela. Biz yazın onun otelindeydik yani kısada bir sohbet etme fırsatı buldum ama tabii detaylı oturmak isterim.
Koltuk muhabbetine giremedik diyorsun ya.
Koltuk muhabbetine giremedik, çok isterim Ferit Bey'le. Acun abiyle tekrar asıl hani burada anlatamadığım, orada yaşadığım konuları Acun abiyle oturup o arabanın içine konuşmayı çok isterim. Benim yaşadığım diyalogları, onun bile bilmediği, benim geceleri muhabirken yaşadığım diyalogları anlatmak çok isterim. Ticaret yaptığım insanları alabilirim. Yani birçok kişiyle aslında biz fotoğraf vermiyoruz abi. Şöyle, birçok isim var abi. Tabii ki de söylemeyeceğim burada da. Evet. Aslında bizim gösterdiğimizin dışında ki olan isimler de araba aldım, araba sattım belli olmasın diye hani bir fotoğraf, bir video koymadığımız insanlar var.
Ya toplum önünde şey hedef olmamak için de olabilir.
Hedef olmamak için. Onlar var, onları alıp hani işte şu arabayı almıştık, bunu vermiştik. Bu sene kaç tane araba değiştirdin? İşte 12 tane atıyorum. Onları anlatıp işte insanlar şaşırabilir. Cem Hakko da olabilir abi.
Cem Hakko da Formula 1 ile ilgili geçenlerde bir paylaşım yapmıştı Instagram'da. Çok beğendim ya.
Vakko'nun sahibi.
Vakko'nun sahibi.
Dotla DAS gibi olmasın?
Sen Vasco diyecektin ama yemem yani. Cem Hakko bana mektup yazmıştı biliyor musun?
Ciddi misin abi?
Vallahi. Ben Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri diye bir proje geliştirmiştim. O proje de bayağı bir tutmuştu yani. Yani böyle kırmızı halılar falan işte Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde yapılıyor falan. Bir gün beni işte aradılar. Dediler ki Adem Bey size bir paket getiriyoruz. Cem Hakko Bey'e gönderiyor. Ulan ne paket acaba falan. Ama Cem Bey'in bir radyo sevdalısı olduğunu biliyorum. Ben bir şey falan gelecektim. Böyle bir işte bir gramofon olabilir falan. Yani bir pick-up olabilir falan. Çat getirdi, bir tane zarf verdi. Kişi gitti. Dedim, ne paketi bu ya? Açtım mektup. İşte, sevgili kardeşim işte radyo sektörüne kattığın.
Süper.
Bu şeylerden saklarım hala.
Cem Hakko'yla da tanışmak isterim
Cem
abi.
Cem Hakko da şey mesela bu Formula 1 sürecinde çok ciddi katkıları olmuştur. Bir gün siyaset düşünür müsün?
Asla.
Hiç.
Herkes bildiği işi yapacak abi. Ben siyaset bilmiyorum ki.
Sen hiç siyasete de girmiyorsun. Bence en güzeli ya.
Evet abi.
Vallahi en güzeli ya.
Sevdiğim politikacılar var tabii ki de abi.
Kimler?
Ama o ben biliyorum onları.
Kimler onlar?
Hakikaten
büyük,
var.
Büyük haber. Niye abi? Sen birini seviyorsan söyleyebilirsin yani. Abi Türkiye'nin geldiği tahammülsüzlüğe bak, adam korkuyor yani. Sevdiği siyasetçiyi söylemeye korkuyor.
Evet. Korkmuyorum abi de. Gerek olmadığını düşünüyorum.
Evet, bence de doğru bir şey.
Çünkü yani. Ben siyasetin hiçbir noktasında yokum
sen
abi.
Sen şu anda ticaretçisin abi. İnsanlar onu demek istediğini anlayacak noktada değiliz şu anda yani.
Evet, demek istediğimi anlatamayacağım için söylemiyorum zaten. Şundan dolayı söylemiyorum. Ya ben ticaret adamıyım. Hiçbir şekilde siyasete girmeyeceğim. Buradan herhangi bir beklentim ya da bir şeyim yok. Ama böyle uzaktan izleyip sevdiğimiz insanlar var. Onları da kalpten, yani zaten önemli olan buradan sevmek ya. Yanına gidip hani sürekli adam adam oynayıp şey değil. Böyle kalpten kendi enerjimizi yolladığımız, dua ettiğimiz insanlar var.
Ne dinlersin? Müslüm Gürses dinler misin?
Abi her şeyi dinlerim ben ya. Uzun yolculuklarda.
Mesela 3 tane say bana sanatçı.
Oğuzhan Koç dinlerim.
Kral. Müdavimlerinden zaten.
Evet, Oğuzhan Koç. Aynı zamanda benim akrabam, eşimin kuzeni oluyor.
Oğuzhan Koç da bir şey söyleyeyim, çok başarılı birisi yani.
Çok.
Biz onunla çok tanışmayız ama tanışırız. Çok böyle bir şeyimiz, hukukumuz yoktur ama birbirimizi tanırız yani.
Hemen bir yemek organize edeyim abi.
Eyvallah abi, çok
hemen bir yemek yapalım abi. Oğuzhan Koç dinlerim. Bir de abi bende şey hastalığı var, bırakamadım. Ezel dizisini hatırlıyor musun?
Hatırlamaz olur muyum ya?
Evet abi. Ben sürekli Ezel dizisinin müziklerini dinlerim
ben,
abi.
Ben de çok dinlerim biliyor musun? Ramiz Dayı'nın şiirlerini açıp dinlerim.
Evet.
YouTube'da.
Ramiz Karaeski'nin şiirlerini açarım. Ezel müzikleri dinlerim. Öyle kabaca dinledim.
Bence Türkiye'de yapılmış enteresan filmlerden biridir ya.
Daha önce böyle bir senaryo gelmedi. Bundan sonra da bayağı bir süre biz görürüz bilmiyorum. Çok senaryoya baksana abi. Şimdi hani Netflix'te bir sürü diziler var. Dizi izleyemiyorum ama hani takip etmeye çalışıyoruz az çok. Hangi dizi, ne konu, ne vesaire. Gündemi takip etmek adına yani. Ama Ezel benim için farklı bir dizi.
Başka bir hikaye ya.
Başka bir hikaye ve şey. Ben müziklerini çok dinlerim ve şu anda da bana belki günde 150 tane mesaj geliyordur. Herkes farklı bir enstrümanla Ezel'i çalıp
Allah Allah.
Beni etiketleyip gönderiyorlar.
Kenan İmirzalıoğlu'yla tanışır mısın?
Bir kere tanıştım abi. Ne zaman biliyor musun? Muhabir zamanlarından.
Gerçekten mi? Onunla da bir belki koltuk muhabbeti yaparsın ya.
Olabilir abi. Ramiz Dayı'yla çok yapmak isterdim.
Evet, mekan cennet olsun. Şey de Kenan Bey de ama karizmatik yani.
Evet. Güzel adam. Yani
boylu postlu falan, takım elbise.
Yani şöyle, sevdiğimiz bir diziydi. Tanışmak yani daha detaylı şimdi Muskar olarak tanışmak isteriz yani. O gün normal muhabirken bir röportaj yapmıştık aşağıda sahilde bir yerde.
Eyvallah.
Sabahlara kadar geziyorduk.
Instagram DM'lerini okuyor musun?
Okuyorum.
Hepsini.
Hepsini okuyamıyorum.
Kaç tane şey vardır mesela? Şu anda okunmamış.
Abi ben hep siliyorum. Şu anda birkaç saattir bakmadım. Şu anda 40 tane falan var.
40. Aylık kaç gösterim alıyorsun Instagram'dan?
Göstereyim mi abi?
Evet.
Şimdi abi şöyle gireyim. İstatistikler. Aylık değil mi?
Evet.
30 güne bastım abi.
Tamam.
Güncelledik. 85 milyon 800 bin.
85 milyon 800 bin.
Evet, 205 bin takipçimiz var abi. Büyük rakam değil mi abi?
85 milyon. Ya ortalama en az 75 milyondur. Ortalamayı vuruyorum yani.
Yok ya, daha 75 görmedik hiç. Hep yani 80 ve üstü.
Hayır, en kötüsünden söylüyorum.
En kötüsü.
Yıl ortalamasında vurursan.
Yıl ortalamasında vurursan. Bu aylık abi. Tamam. Aylık 86 milyon şu an.
Valla seni tanıdığım için çok mutluyum.
Vallahi ben açıkçası. De çok mutluyum. Daha önce tanışmıştık da.
Evet valla bak, sende müthiş bir zeka var ya. Ben onu...
Evet. Evet abi.
Benim tabii radyo yayıncılığında o zaman çok hızlı olduğum bir dönemdi yani.
Evet.
2013-2014.
Herkesin senin yayınına çıkmayı talep ettiği dönemdeydin sen.
Vallahi biz radyoda çok önemli isim.
Ben de o zaman zaten komisyoncuydum abi işte.
Yapma ya.
Mesela sen bana demiştin, abi nerede senin galeri falan. Bende galeri yok abi demiştin.
Evet evet, ben...
Çok üzülüyordum o soruya biliyor musun? O soruyu hiç cevaplayamadım o dönemler. Mesela galericiyim diyorum ya, hani diyorum yine soracak birisi. Yine soruyor. Galerim yok. Komisyoncuydum aslında yani.
Son şununla kapatacağım. Senin bir sözün var. Geçenlerde YouTube'da bir röportajında izledim. Kanalın da adını verelim yani. Storybox.
Storybox evet abi.
Storybox'da izledim. Biz hancıyız diyorsun yani. Dükkan bizim.
Evet abi.
Galericilikte bu önemli bir şey midir?
Bence çok önemli abi. Babadan böyle gördüm ben. Şöyle anlatayım. Şimdi Galericiler Çarşısı'ndayız. Yerli araba satıyoruz. Birkaç tane dükkan böyle Avrupa araba satıyor işte. BMW, Mercedes. Biz de istiyoruz o arabalardan satmak. Babam gitti, dükkanı satın aldı. Ya baba, dükkanı niye satın alıyoruz? Burayı satın alacağımız parayla gidelim. BMW, Mercedes alalım. İşte biz de koyalım. Bak o adam koyuyor. Yani biz de BMW, Mercedes alalım. Yani normal Renault, Fiat vesaire böyle arabalar, işte ticari arabalar satıyoruz falan. Hayır. Dükkan bizim olsun derdi. Ben de abi yaklaşık bir yıl önce Muskar'ın olduğu yeri Allah bize nasip etti satın aldık. Ben burayı satın alacağım operasyonla ama kredi ama işte para vesaire kendi işimize yatırıp daha farklı pozisyonlar alınabilirdi ticareten. Ama biz babamızdan böyle gördük diye olduğumuz yeri satın aldık ve hancıyız diyorum şundan dolayı diyorum. Evet, Muskar bugün İstinye'de, Muskar bugün kendi yerinde, 6 yıldır kiracı olduğu yeri de satın aldı. Allah nasip etti. Biz de çalışıyoruz, gayret ediyoruz yani. Hani öyle ben yaptım demiyorum, biz. Benim Ferdi dükkanı ilk açtığımdaki ilk yanımdaki kardeşim. Ben hepsine kardeşim derim, onlar da bana abi der. Öyle patron şey falan vesaire yok. Abi kardeşiz biz burada ve beraber çalışıyoruz. Biz birlikte, Allah bize nasip etti, hep beraber biz burayı aldık. Şu anda ben, sen yok, Ferdi yok, Mustafa yok, işte Eren yok, Batuhan yok, Serdar yok, yok. Kimse yok. Sadece Muskar var. Ve Muskar bugün kendi olduğu yeri aldı ve kendi yerinde, kendine ait bir yerde galericiliğini devam ettiriyor. En büyük mutluluk abi.
Yemin ederim jenerik bir konuşma oldu bu. Ben bunun üzerine hiçbir şey söylemeyeceğim.
Ayaklarına sağlık.
Eyvallah. Arkadaşlar, Mustafa Akan'la vallahi hayata dair bir sohbet gerçekleştirdik. Normalde bir galericiyle röportaj yapmak istenir mi? Evet, isteniyor. Neden? Çünkü Mustafa'yla zaman zaman böyle karşılaşıyoruz. Acayip bir ilgi alaka oluyor. Bakıyorum, insanlar seviyor. Bu biraz da hangi işi yaparsan yap ama yaptığın işi en iyi şekilde yap. Severek yap. Mottosunu da güçlendiriyor.
Kesinlikle.
Bence.
Kesinlikle.
Dolayısıyla ben YouTube kanalımda insanların feyiz alabileceği, keyif alabileceği ve kendilerinden de bir parça bulabileceği röportajları çok önemsiyorum. O yüzden bizi kırmadığı için teşekkür ederim. Haftaya yeni bir sohbetle, röportajla karşınızda olacağım. Hepinize iyi günler diliyorum.